Ayrım 13.
Yakın zamanlara değin, döviz darboğazlarının yatırımları aksattığından yakınan kamu kuruluşları bugün Türk lirası bulamamaktan yakınmaktadırlar. Ne demek bu? Böyle bir tutum bizi çocuğunu boğan bir anaya benzetmez mi? Dönelim gizli raporun çelik bölümüne. Bakalım ne demiş? Türklerin çelik üretim kapasitelerini artırmak arzusunda oldukları çok kesin bir biçimde belli olmaktadır. Çünkü plan hedefleri bu sektörde şimdikinden 3 kat daha fazla yatırımı öngörmektedir. Şuraya dikkat. ABD, Türkiye'nin çelik sanayini genişletmesinden hoşnut olmadığını belirtmişken, SSCB bu sanayinin kurulabilmesi için Türklere yardımcı olmaktadır. Nitekim 6 milyon ton kapasiteye çıkacak olan İskenderun tevsi tesislerinde gene Sovyetler çalışmaktadır. Bunların dışında iki çelik tesisi daha etüt halindedir. Enerji Bakanı yaptığı konuşmada önümüzdeki 5 yıl içinde Türk çelik üretiminin 20 milyon tona varacağını söylemiştir. İtalya ve Almanya'nın 60, Japonya'nın 110, ABD'nin 120 ve Sovyetlerin 135 milyon ton yıllık çelik ürettikleri göz önünde tutulursa, Türkiye'nin yakın bir gelecekte İtalya ve Almanya ile bu sanayi dalında boy ölçüşmeye kalkışacağı anlaşılmaktadır. Sistemin Türkiye'den ne istediğinde kuşkusu kalanlar varsa okudukları şu satırlardan sonra herhalde ayılmışlardır. Türkiye çelik üretmeyecek. Türkiye'nin yılda 20 milyon ton çelik üretimini amaçlaması Amerika'yı hoşnut etmiyor. Hele bu işin kamu sektörünce yapılması tüylerini diken diken etmeye yetmektedir. Çünkü bu takdirde Türkiye kendi kendine yetebilen büyük bir devlet olacaktır. Kimseyi de iplemeyecektir. Bunun için değil midir ki petrokimya sanayi dalındaki hedeflerimize de bozuluyorlar? Raporda bu konuda şunlar yazılı. Bunların yanı sıra petrokimya, gübre ve kimyasal maddeler alanlarında da Türkiye büyük yatırımlarda bulunmaktadır. Büyük devlet kuruluşlarından birisi olan Petkim, Türkiye'yi petrokimya ürünleri bakımından kendi kendine yeterli olacak bir hale getirmeye çalışmaktadır. Dünya Bankası ise bu tür tesisleri Türkiye için fazla sermaye gerektirdiği gerekçesiyle tavsiye etmemekte, yapılmalarına karşı çıkmaktadır. Uzatmaya gerek var mı? Şimdiye kadar 1000 kere saptadığımız bir şeyi bir kere daha saptıyoruz. Sistem Türkiye'nin pazar olarak alıkonmasını istiyor. Ekonomi alanında onu bağımsızlaştıracak, hele büyütecek girişimlere kesinlikle karşıdır. Yıllardan beri IMF'de, Dünya Bankası'da, Amerika'nın kendisi de Türkiye'yi bu türlü girişimlerden geri bırakmak için 1000 türlü yol denemiş, 1000 türlü baskı yapmışlardır. Bunların arasında askeri yönetimlere başvurmak yolu da vardır. Çünkü bakın aynı raporda ne yazılmaktadır. Yunanlı bir diplomat bize Demirel'in IMF'nin emirlerini yerine getirmediğini, ancak ordunun yönetimi ele almasıyla bu önlemlerin alınabileceğini söylemiştir. 8 Ocak 1979. 4. Hey Kemal Paşa, hey! Evet, Yunanlı diplomat Amerikan iş çevreleri için çıkan Executive Intelligence Review'un Türkiye hakkındaki hizmete özel gizli raporunda böyle diyor. Demirel para fonunun emirlerini yerine getirmiyormuş. Onları ancak yönetimi eline alan ordu getirebilirmiş. Bu kadarla kalsa iyi. Arkasını şöyle getirmiş o diplomat. Oynanan oyun 1967 yılında Yunanistan'da başarıyla gerçekleştirilmiş ve NATO tarafından planlanmış askeri darbe hareketine çok benzemektedir. Gerçekte Executive Intelligence Review'un raporunda vardı, sonuçta aynı doğrultudadır. Türkiye'nin bir an önce askeri bir yönetime kayması para fonu tarafından arzulanmaktadır. Nitekim Türk basınında çıkan bazı haberlerde Londra'nın iş çevrelerinde Türk hükümetinin, Demirel hükümeti, para fonunun önerilerini kabul etmektense borçları için bir moratoryum ilan etmeyi tercih ettiği ileri sürülmüştür. Amerikan bankalarının büyük kısmı Türkiye'nin para fonunun önerilerini kabul etmesini istemekte ve ancak bu takdirde borçların yeniden düzenlenip ödenmesinin ertelenebileceğini ileri sürmektedir. Para fonunun önerileri arasında vergilerin büyük ölçüde yükseltilmesi, ne tesadüf vergi tasarıları mecliste, gelişme hızının %8'den %5'e düşürülmesi, o iş oldu bile, %75 oranında bir devalüasyon, %60 kadarını yaptık, daha bir %30 istiyorlar. Ve ithalatın tamamen durdurularak hem kamu hem de özel sektörün tamamen felce uğraması vardır. İthalatın kısılmasıyla maliye vekili övünüyor bile. Görünüşe göre para fonu istediklerinin önemli bir bölümüne Türkiye'de askeri yönetim olmadan kavuşmuştur. Bu bir anlamda o seçeneğin gündemden çıkarılmasını gerektirir belki ama kamu iktisadi teşebbüsleri olmasa. Kitlerin temsil ettiği Mustafa Kemal Paşa'dan kalma o kamu öncülüğünde çabuk sanayileşme ilkesi Türk planlamacılarına hala egemen olmasa. Ne var ki aynı raporda zikredilen bir New Yorklu bankacının dediği gibi Türkler çok gururludur. Devamlı ithalatta bulunuyorlar ve bir türlü o kahrolası gelişme programlarından vazgeçmiyorlar. İşin en güzel yanı daha düne kadar sistemin Türk ekonomisini batıracak önlemleri yutturmak için yönetimi eline almasını istediği silahlı kuvvetlerin de ambargodan beri ufak ufak dışa bağımlı olmaktan çıkacak bir savunma sanayi oluşturmak yoluna girmiş bulunması. Daha geçen gün konuşmadık mı? Genelkurmay Başkanı ne diyor? Bize gerekli parayı verin, tank da yaparız, denizaltı da, uçak da demiyor mu? Neyle yapacak? Elbette Türkiye'de kamu öncülüğündeki Türk sanayiyle. Çünkü Kemal Paşa'nın Cumhuriyet Ordusu'nun başkomutanının daha o zaman dediği gibi Türkiye'deki ecnebi teşebbüslerinin, ecnebi amaçlarının içimizde uyandırdığı kaygılar bütünüyle ortadan kalkmış değildir. Üstelik bizi aşağı olmaya mahkum bir halk olarak tanımakla yetinmemiş olan Batı, yıkılmamızı çabuklaştırmak için ne yapmak lazımsa yapmıştır. Şu halde Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de memleketin temel sanayinin kurulması bitmedikçe her bakımdan yürek istirahati duymasına olanak yoktur. Peki ya sivil yönetim? İtiraf edelim ki yıllardır gelmiş geçmiş bütün iktidarlar kitleri arpalık gibi kullanmışlardır. Verimli ve karlı çalışmalarını önlemişler, adam kayırmak için en elverişli yer olarak onları görmüşler, teknolojilerini yenilemelerine fırsat tanımamışlar. Tek kelimeyle IMF'nin gri adamlarının gelip de bu kuruluşları ekonomik bulmamaları için ellerinden geleni artlarına koymamışlardır. Artık aklını başına toplamalıdır politikacılarımız. Türkiye'nin ekonomik egemenliği, birçoğu sistemin tekelleri ve çok uluslu şirketleriyle içli dışlı olmuş bazı özel sektör kuruluşlarından değil, kitlerden, kitlerin hesaplı çalışması, büyümesi ve gelişmesinden geçmektedir. Çünkü bu devlet, bu ulus ekonomik egemenliğini sağlarsa o kadar güçlü bir temel üzerinde yerleşmiş ve gelişmeye başlamış olacaktır ki artık onu yerinden kımıldatmak mümkün olmayacaktır. Zaten gerçek düşmanlarımızın bir türlü rıza gösteremedikleri, onaylayamadıkları da budur. O halde CHP iktidarının ekonomi politikası, sistemle ilişkilerinde kitlere uygun göreceği işlem, bağımsızlık ve özgürlüğü konusunda elimize önemli ipuçları verecektir. IMF'nin önerilerini kabul etmektense moratoryum ilan etmeyi yeğleyen eski iktidarların, başbakanların uğradığı akıbet hayli ilginç. Hadi onu da ben söylemeyeyim. Executive Intelligence Review'un hizmete özel raporundan okuyalım. Daha önce de dış borçlar için moratoryum ilan edilmiş, daha önce de para fonu buna engel olmak istemiştir. 1958 yılında Başbakan Menderes ekonomik durumun çökmek üzere olduğunu ve döviz yedeklerinin sıfıra indiğini görünce hem bir moratoryum ilanına gitmek istemiş hem de SSCB ile ekonomik bağların gelişmesini arzuladığını belirtmişti. 1960 yılında Menderes bir askeri darbe ile devrilmiş ve yargılanarak idam edilmiştir. 1965 yılında ise Başbakan İnönü borçlar konusunda OECD nezdinde moratoryum ilan etmeyi düşündüğünü belirttikten sonra 3 hafta içinde düşürülmüş ve 2 yıl sonra para fonunun seçtiği adam olarak ve onun isteklerini yerine getirmek üzere Demirel Başbakanlığa getirilmiştir. Ancak Demirel uzun süreden beri gelişme taraftarı iş adamlarının ve sanayicilerin baskısı altında bulunmaktadır. Rapor bundan sonrasını yazmıyor ama 12 Mart'ı hepimiz hatırlıyoruz. Hey Kemal Paşa, hey! 9 Ocak 1979. Geçmişte, özellikle Tanzimat döneminden sonra ecnebi sermayesi memlekette müstesna bir yere sahip oldu. Ve bilimsel anlamda denilebilir ki devlet ve hükümet ecnebi sermayesinin jandarmalığından başka bir şey yapmamıştır. Artık her uygar devlet gibi yeni Türkiye'de bunu kabul edemez. Burası esir ülke yapılamaz. Mustafa Kemal. Şubat 1923. İflasa giden yol. 1. Türk'ün aklı geç mi gelir? Yaşıtlarımın çoğundan farklı olarak ben ilk defa tramvaya İstanbul'da değil İzmir'de binmişimdir. Üstelik bindiğim tramvay elektrikli değil, atlı idi. Ne o, şaştınız mı? Hiç şaşmayın. İzmir'de çocukluğumun karşı yakasında atlı tramvaylar hala saltanatlarını sürdürüyorlardı. İskele'nin önünden her vapur gelişinde Naldöken'e, Bostanlı'ya ve Soğukkuyu'ya gidip gelen yazları açık, kışları kapalı, son derece sevimli taşıt araçları. Tramvay yolunda oturanların vatmanlarla, biletçilerle ahbap olduklarını hatırlarım. İşin tuhafı, öyle çabucak kalkmadı da bu tramvaylar. 40 yılları boyunca görevlerini sürdürdüler. Yanlış hatırlamıyorsam ortadan silinmeleri 50 yıllarına denk geliyor. Atlı tramvay ne demek? İstanbul sanırım çok yıllar önce atlı tramvaylarını elektriklileriyle değiştirmişti. Öteki Türk şehirlerindeki çocukları bilmem ama İzmir çocuklarının bu alanda da İstanbul çocuklarına oranla bir aşağılık duygusuna düşmeleri olasızdı. Nedeni belli. Şehrin Aslancak yöresinde atlı tramvaylar işliğe dursun, güzel yalıya, o zamanlar adı Kokar Yalı idi, konaktan gıcır gıcır elektrikli tramvaylar kalkıyordu. Tramvay yaşı 50 dolayında olanların belleğinde şehir hayatının ayrılmaz bir parçası olarak yerleşmiştir. 30'larda mizah dergilerindeki karikatürlerin çoğu tramvay üzerineydi. Otomobilin pahalı bir lüks, arabanın gittikçe önemini yitiren kıt bir taşıma aracı olduğu dönemde tramvayın önemini nasıl küçümsersiniz? Küçümsedik. Yalnız küçümsemedik. Otobüslerin vızır vızır işlediği bir dönemde hala raylar üzerinde giden bir taşıma aracına bağlı kalmayı ilkellik saydık. Sonunun nereye varacağını hiç düşünmeden önce tramvaylarımızı otobüslerle, sonra otobüslerimizi özel otomobillerle değiştirme yolunu tuttuk. Meğerse böyle yapmakla dışa bağımlı bir taşımacılık anlayışına yatıyor, ileride şehirlerimizi trafik sıkışıklığından geçirmez hale getirecek bir tarihsel yanlışlığa düşüyormuşuz. Şimdi öyle söylüyorlar. Elbette doğru bir söz. Türkiye petrol ithal edemediği gün otobüslerin de otomobillerin de hurdaya çıkacağı kesin. Kesin ya, bunu anlamak için acaba şu son 30 senelik savurganlığı yaşamak mı gerekirdi? Savaş yıllarında benzin piyasadan çekilince, Avrupa ve Amerika'dan yedek parça gelmeyince büyük şehirlerimizde insan taşımacılığı kimlerin omzuna kalmıştı, hiç mi düşünmediler? Elbette tramvayların. 40 yıllarında İstanbul'da tramvay olmasaydı şehir dururdu be. Maçka'dan Taksim'e kadar bir sabah bavulumuzu koyacak taksi aramış bulamamıştık. Maçka Tünel, Maçka Beyazıt tramvayları ise sabahın köründen beri görev başındaydılar. Şimdi büyük şehirlerimizden birinin belediye başkanı çıkıyor diyor ki, şehir içi trafiğini keşmekeşten, ülke ekonomisini savurganlıktan kurtarmak için tek yol tramvaya dönmektir. Zira bir kere tramvay petrolsüz işler. İkincisi yurt içinde yapılabilir. Üçüncüsü vagonları çoğaltılarak bir kerede yüzlerce kişiyi bir yerden bir yere götürebilir. Bu başkana göre Türkiye'nin tramvayı terk etmesi gerçekten tarihsel bir yanılgı olmuştur. Eğer bu yanlışlığa düşülmeseydi bugün ne şehirlerimizin iç trafiği böylesine berbat olacaktı ne de onca dövizimiz çarçur. Memleketi yönetmek gibi bir iddiası olmayan ortalama vatandaş bu sözleri duyunca ne hisseder dersiniz? Adam akıllı koyu bir hüzün. Bundan 30 yıl önce tramvaylarda ısrar etmenin şehir içi trafiğini altüst edeceğini, zira bu araçların az süratli olduklarını, zaten yeryüzünden gittikçe kalktıklarını ileri sürenler de aynı partinin belediye başkanlarıydı. Çünkü yakından incelerseniz göreceksiniz ki Türkiye'nin tramvaylara veda etmek kararını verdiği tarihlerle Türkiye'nin Amerika ile sıkı ilişkilere girdiği tarihler 3 aşağı 5 yukarı aynıdır. Galiba yazmıştım. 1947 Haziran'ında Türkiye'ye gelen bir iktisat heyetinin başkanı göğsünü gere gere diyordu ki, Türkiye'ye her şeyden evvel, her türlü kalkınma ilanlarından evvel yol ve liman lazım olduğunu inanmak icap eder. O tarihlerde bu sözlerin, siz kalkınmaya boş verin, size satacağımız motorlu araçlar için yol yapın, ihraç edeceğimiz malları indirmek için liman inşa edin anlamına geldiğini sosyalistlerden başka kimse anlamamıştı. CHP'de sonradan devralan DP'de eski Demokrat Parti işe şehir içi yolları asfaltlamak, motorlu ve benzinli araçlar için elverişli hale getirmekle başladılar. Sonra tramvayları kaldırdılar. Arkasından sokaklarımız en iddialı, en lüks, en işe yaramaz, en çok benzin yakan Amerikan otomobilleriyle doldu. Bunu ilerlemek, çağdaşlaşmak sanıyordu bizim yöneticilerimiz. 1950'lerin ilk yıllarında Avrupa'ya yolum düşüp de oralarda tramvayların tıkır tıkır işlediklerini görünce ne kadar şaşmışımdır. Türk'ün aklı geç gelir diye bir atasözümüz vardır. Ne kadar doğru. 18 Ağustos 1978. 2. Tekerleği yeniden keşfetmek. 1947 Haziran'ında İstanbul'a gelmiş olan Amerikan İktisadi Heyeti'nin başkanı ne demişti? Siz kalkınmayı filan boş verin. En iyisi yollarınızı yapın demişti değil mi? Bundan tam bir yıl sonra 27 Temmuz 1948'de İzmir'de yaptığı bir konuşmada Adnan Menderes DP adına kelimesi kelimesine şunları söylüyordu. Milli veya bağımsız diye adlandırılan dış siyaset gerçekte Birleşmiş Milletler'deki demokrasi anlayışından uzaklaşmak demektir. Oysa Mustafa Kemal Büyük Nutku'nun 276. sayfasında daha o zaman bakın ne demişti. Bizim vuzuh ve tatbik kabiliyeti gördüğümüz siyasi meslek milli siyasettir. Dünyanın bugünkü umumi şartları ve asırların dimağlarda ve karakterlerde topladığı hakikatler karşısında hayale kapılmak kadar büyük hata olmaz. Tarihin ifadesi budur. İlmin, aklın, mantığın ifadesi böyledir. Milletimizin kuvvetli, mesut ve müstakar yaşayabilmesi için devletin tamamıyla milli bir siyaset takip etmesi ve bu siyasetin iç teşkilatımıza tamamıyla uygun olması ve ona dayanması lazımdır. Milli siyaset dediği zaman kastettiğim mana şudur. Milli sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi kuvvetimize dayanarak varlığımızı koruyup memleketin iç saadet ve imarına çalışmak. Devletin kuruluş felsefesi budur. İnönü Bayar takımının 1947'den başlayarak ülkeyi getirdikleri yer neresidir onu da biliyorsunuz. Oysa bizzat İnönü uzun başvekillik yıllarında harıl harıl Mustafa Kemal'in özetlediği bu ulusal siyaseti uygulamak için uğraşmış, ulusal sınırlarımız içinde her şeyden önce kendi gücümüze dayanarak varlığımızı koruyup memleketin gerçek mutluluk ve imarına çalışmıştır. İlk Cumhuriyet hükümetlerinin ulusal siyasetlerinin başlıca odaklarından birisi demiryolu siyasetiydi. Bizim çocukluğumuz demir ağlarla ördük ana yurdu dört baştan efsanesi içinde geçmiştir. Mustafa Kemal her meclise açış konuşmasında sorun üzerinde ayrıca durur. O yıl boyunca hangi şehirlere ulaştığımızı halka müjdelerdi. Öyle ki demiryolu demek bir yerde uygarlık, bir yerde mutluluk, bir yerde bağımsızlık demek oluyordu. Sonra Amerikalılar geldiler. Türkiye Menderes'in ağzından milli siyasetin Birleşmiş Milletler ilkelerine uymadığını ilan etti ve demiryollarımız talihine terk edildi. Sorumlu bakan şimdi çıkmış diyor ki, karayolları taşımacılığı ülkemizi geniş ölçüde dışa bağımlı kılmakta pahalıya gelmektedir. Demiryollarımızın yenilenmesi ve yenilerinin yapılması zorunludur. Ülkeyi kuzeyden güneye, doğudan batıya yeni demiryolları ile kat edeceğiz. Bu ekonomimiz için de gereklidir, savunmamız için de. Tekerleği yeniden keşfetmek değil de nedir bu? Doğrusu istenirse Türkler demiryoluna öncelikle savunma yüzünden ilgi duymuşlardır. Abdülhamit Anadolu Demiryolu Kumpanyası'na Bağdat Demiryolu şirketine de her ikisi de yabancıydı. Türkiye'yi sömürgeleştirmek amacını güdüyordu. Emperyalizmin kışkırttığı isyan bölgelerine çabuk asker sevk etmek için izin vermişti. İsmet Paşa ise anılarında demiryolunun önemi konusunda şunları yazıyor. Ben Kafkas muharebelerinde esaslı bir kanaat edinmiştim. Yeni harplerin modern ordularının demiryolsuz menzil hatları ile idaresi mümkün değildir. Daha 1870'ten beri bu hakikat meydana çıkmış ve strateji nazariyatına temel prensiplerden biri olarak geçmişti. Gene bunun gibi İstiklal Harbi'nde Kafkas cephesinden Eskişehir'e getirdiğimiz topları kaç ay beklediğimi hiç silinmeyecek bir derinlikle hafızamda taşırım. İstiklal Harbi'nden sonra takip ettiğimiz çimendifer politikası iktisadi ve içtimai sebepler yanında askeri zaruretlere dayanmış ve seferlerin canlı hatıraları bizde hiç gevşemeyen bir etken olmuştur. Mustafa Kemal ise 1 Kasım 1937'de ölümünden bir yıl önce hala demiryolu başarılarımızla şöyle övünüyordu. Demiryolları bir ülkeyi medeniyet ve refah nurlarıyla aydınlatan kutsal bir meşaledir. Cumhuriyetin ilk senelerinden beri dikkatle, ısrarla üzerinde durduğumuz demiryolları inşaat siyaseti hedeflerine ulaşmak için durmadan ve başarıyla tatbik olunmaktadır. Doğu ve güneyde Sivas, Diyarbakır gibi büyük menzillere varan hatlar geçen yıl içinde Sivas-Malatya iltisakıyla birbirine bağlanmıştır. Zonguldak'a varmış olan hat dahi bu zengin kömür havzasını iç vatana bağlamış bulunuyor. Sivas'tan sonra doğuya doğru uzayıp gitmekte olan hatta ilk menzili Divriğe varmıştır. Bu kol önümüzdeki yıl Erzincan'a ulaşmış olacaktır. Diyarbakır'dan doğuya uzanacak hattın da inşaatına başlanmıştır. Şark demir yollarını yabancılardan satın almış olduğumuzu bilirsiniz. Güneyde Nusaybin'e giden hattan başka yurt içinde bütün demir yollarının idare ve işletmeleri Cumhuriyet hükümetinin elindedir. Alkışlar. Cumhuriyeti kuranların milli siyaseti bu idi. Sonradan kendilerine milliyetçi diyenler ise bu siyasetin Birleşmiş Milletler'in ilkelerine uymadığını ilan edip Amerikan siyasetini benimsemişlerdi. Şimdilerde yaptıkları yanlışın vehametini anlar gibiler ama bunun hesabı onlardan sorulmayacak mı? 19 Ağustos 1978. 3. İflastan başka çıkışı olmayan yol. Krediyle iş görmek yani borçlanmak kapitalizmin mayasında var. Bir ülke kapitalist uluslararası ticaret düzeni içindeyse borç da verir, borç da alır. Sorun bu ülkede değil. Kapitalizmin emperyalist aşamasında gelişmiş devletler daha az gelişmiş olanlara öyle koşullarla kredi açar, borç verirler ki bu gerçekte o ülkelerin önce ekonomisini sonra bağımsızlığını teslim almaları anlamına gelir. Kredi verip bir ticaret kurumunu kurtarabildiğin gibi batırabilirsin de. Herkesin bildiği bir şey değil mi bu? Bazı firmaların diğer bazı firmaları ele geçirmek için onlara aşırı derecede kredi açtıkları görülmemiş şey midir Allah aşkına? İşte ülkeler arası ilişkilerde de böyle oluyor. Bir ülke öteki ülkeyi kalkındıracağım diye öylesine borçlandırıyor ki sonunda borçlanan alacaklısının tutsağıdır. Bunlar genel laflar ama doğru laflar. Türkiye'nin 2. Dünya Savaşı ortalarına kadar ödediği Osmanlı borçları, Batılı emperyalist sistemin Osmanlı'yı teslim almak için kullandığı en etkili ve geçerli ekonomik araçlardı. Osmanlı'nın kapitalist ekonomi düzeninden bir şey anlamayışı, bu yüzden de borçlanma politikasına balıklama dalışı ötekilerin işini kolaylaştırıyor. İlkokullarda bile okutulmaz mı? Padişahlar yabancılardan aldıkları borç paraları sefaatle yediler diye. Doğru tarafı çok. İçlerinde saray yaptıranı da vardı, başka türlü çarçur edeni de. Bakın Parvus Efendi bu konuda ne diyor? Türk hükümeti bir kere borçlanmaya başlayınca önceleri borçlanmamakta gösterdiği aşırılığı hesapsızca ve ihtiyatsızca borçlanmak suretiyle yine göstermiştir. Durum her para verinin ileri süreceği her koşulu kabul etmeye kadar varmıştır. Borçların bütçe üzerindeki ağırlığı, borç faizlerinin ancak yeni borç sözleşmeleri yapmak suretiyle ödenebildiği kesinlikle dikkate alınmamıştır. Türkiye'nin Avrupa bankalarına ödediği faiz oranı %15-20'den aşağı değildi. Böyle bir mali politikanın iflas etmesi zorunluydu. Etmiştir de. Hesabı yapan A. Heidborn, Türkiye Maliyesi adındaki eserinde şunları yazıyor. 1874-75 yılı bütçesinde 25 milyon Osmanlı lirası gelir gösterilmiştir. Olmayan bir rakamdır bu. Gerçek gelir 17 milyondur. Bundan devletin dış borçları içinde 13 milyon ayırmak gerekir. Dolayısıyla hükümete yönetim ve başka devlet harcamaları için gerçekte ancak 4 milyon lira kalır. Bozdur bozdur harca. Parvus Efendi 1854-1874 arasında Osmanlı Devleti'nin borçlarını hesaplamış şu müthiş sonucu buluyor. Borçlanılan miktar 5 milyar 297 milyon 676 bin 500 frank. Buna karşılık ele geçen miktar 3 milyar 12 milyon 884 bin 714 frank. Parvus Efendi'nin yorumu da şu. Anlaşılıyor ki ele geçen para, devlete borç olarak yükletilen paradan banka, komisyon ücretleri ve başka bir takım giderlerin düşülmesiyle borç alınan 5 milyar 297 milyon 676 bin 500 franktan ancak yarısının, yani 2 milyar 700 milyon frankın kullanılabilecek durumda olduğu anlaşılır. Dolayısıyla Osmanlı Devleti'ne 2 milyar 500 milyon frank havadan borç yüklenmiş olmaktadır. Yani devlet 5 santimini bile alamadığı parayı ödemek yükümlülüğüne sokulmuştur.